Merhaba sevgili dinleyiciler, Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcıları Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin, Ankara'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Satır Arası programına soru, görüş ve önerilerinizle katkıda bulunabilirsiniz. Ben telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Değerli dinleyiciler, Satır Arası programında bugün konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Emin Pazarcı. Sayın Pazarcı hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Değerli dinleyiciler, bugün 28 Şubat. 28 Şubat Türkiye tarihinde çok önemli bir tarih. 28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar, Türkiye demokrasi tarihine 28 Şubat kararları olarak yer alan kara bir leke olarak girdi. 28 Şubat'ın 1000 yıl süreceğine ilişkin iddialar o zamanlarda konuşuluyordu. 28 Şubat sürecinin bütün detaylarıyla bu programımızda masaya yatıracağız. Sayın Pazarcı, 28 Şubat'ı Ankara'da en iyi yaşayan gazetecilerden biri de sizsiniz. 28 Şubat 1997'de Refah Yolu Hükümeti iktidardaydı. Başbakan Necmettin Erbakan'dı ve Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi arasında bir koalisyon vardı. Ve Türkiye 28 Şubat'ta yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararları yıllarca tartıştı. Geriye dönüp baktığımızda 28 Şubat'la ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bugünden oraya baktığımızda neler hissediyorsunuz?
Valla o ilginçtir, o düşünceleri ben o gün paylaştım ve başıma gelmedik pek almadı. Şimdi 28 Şubat'ta biliyorsunuz basında son derece etkili rol oynadı. İşte gazete manşetleriyle topluma ayar verilmeye çalışıldı, hükümete ayar verilmeye çalışıldı ve Genelkurmay karargahında gazeteciler davet edilerek yemekler verildi. İlk yemeğe de Akşam Gazetesi olarak biz davet edildik. Hı hı. Erol Özkaslaklı Genelkurmay Genel Sekreteri, bizim Genel Yayın Müdürü Bülent Aydın ve o dönemde savunma muhabirimiz olan Banu isminde bir kızımız vardı. Üçümüz gittik. Tabii Erol Özkaslak astı, kesti, vurdu, parçaladı ve kafaları kırmaktan bahsetti. Daha sonra bizim genel yayın müdürüne döndü. Siz ne düşünüyorsunuz dedi Bülent Bey'e. O da topu bana attı. Emin Bey cevap verecek dedi. Benim de özetle söylediğim şuydu. Paşam, kafaları kırmakla bir yere varamazsınız. Ama bunu tabii daha üslubu dairesinde söyledim. Daha sonra Banu bana şey dedi. Abi bizi kovdu dedi. Erol Özkaslak gerçekten de kibarca bizi kovdu. Ve ondan sonra başıma gelmedik de kalmadı. Çok ilginçtir. Bakın Can Aksın, gazeteci Can Aksın yakını vardı burada. Bir paşa. Tabii benim de üzerime çok geliyorlar o dönemde. Ya Emin iyi çocuktur falan gibi bir konuşma yapmış. Karşı taraftan gelen de cevap şu. O son derece tehlikeli Erbakan has adamı. Şimdi bakın. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin silahlı kuvvetleri kendi başbakanına tehlikeli diyebiliyor. Başbakana bu şekilde böyle seçilmiş insanları görevden almaya çalışıyor. Şimdi postmodern darbe falan diyoruz. Postmodern falan dedi. Bu düpedüz bir darbeydi.
Yani, darbenin postmoderni olmaz diyorsunuz.
Türkiye'yi darbeledi ve çok ilginçtir. Yani Fethullah Gülen, FETÖ'cüler ne yapmışsa o dönemde de onlar yapıldı. Nasıl algı operasyonlarında işte Ali Kalkancılar, Fadime Şahinler, Müslüm Gündüzler falan. Çok ciddi bir algı operasyonuyla işte Refah Yolu Hükümeti yıkıldı. Tabii orada Doğru Yol Partisi de çok dik durmadı. Geçmiş dönem sıkıntılı bir dönemdi. Şimdi tabii maalesef siyasetçiler de teslim oluyorlardı o dönemde. Şimdi bakın Devlet Bey 1999'da daha sonra MHP ikinci parti oldu. DSP birinci partiydi. İlk yaptığı açıklama neydi? İşte Erbakan'la Tansu Çiller dinlensin. Yani halbuki Devlet Bey sağ partilerin önderi olarak başbakan olabilirdi. Kendisine Tansu Çiller'den de başbakanlık teklifi gönderildi. O dönemde mesela Mesut Yılmaz'la ben yine ana yol kurulmadan önce bir konuşmamda hiç unutmuyorum. İşte Erbakan'dan bahsetmiştim. O dönemde Refah mıydı, Fazilet miydi tam hatırlayamıyorum. Bana aynen şunu demişti. O olacak iş değil, onu bir kere at dedi bir köşeye. Çünkü asker onu istemiyor. Yani artık asker istiyor mu istemiyor mu diye bakarak iktidarlar koalisyonlar oluşturuyorlardı. Asker her dönem işin içindeydi ama 28 Şubat'ta gırtlağına kadar işin içine gidip seçilmiş insanlar uzaklaştı. Tabii Türkiye açısından 1980 darbesi neyse, 12 Mart muhtırası neyse, hatta 1960 darbesi neyse, bana göre 28 Şubat'ta odur. Çünkü milli iradeyi gasp etmiştir. Kim diğerlerinde silahla gasp edildi milli irade. 28 Şubat'ta da işte sindirerek, bastırarak gasp edildi. Ama tabii hepsinde asıl vahim olan şu, maalesef bugün olduğu gibi, bakın gazeteler bu işin içinde oldular. Akademisyenler bu işin içinde oldular. Yargı bu işin içinde oldu. Hatta çok ilginçtir, Wikileaks belgelerinde mesela ben bir belge görmüştüm. Bu Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesiyle ilgili Amerikalıların bir değerlendirmesi. Amerikan Büyükelçiliği, Ankara Büyükelçiliği Washington'a bir kripto gönderiyor. Diyor ki artık güçlenen AK Parti iktidarını yargı ve orduyla dizginleyemiyoruz. Onun için karşısına prezantabil bir lider lazım. Ondan sonra Kılıçdaroğlu falan ortaya çıkıyor. Bahsi diğer konu ama demek ki Türkiye'de dış güçlerde dahil olmak üzere bir takım çevreler Türkiye'yi işte orduyla, yargıyla dizginlemeye çalışmışlar. Evet. Bunlar vahim şeyler. Tabii bunlar inşallah bir daha tekrarlanmaz ama bakıyoruz son günlerde de yine aynı kafalar var. Şimdi aynı kafalar devam ediyor.
O kafalara evet. Geleceğiz, son günlerdeki o kafalara. Dinleyicilerimize hatırlatalım. Dün de 27 Şubat'tı. 28 Şubat'ın başbakanı, Refah Yol Hükümeti'nin başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın da vefat yıl dönümüydü. Buradan da Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a rahmet dileklerimizi
iletelim. Allah rahmet eylesin. Yani özel bir insandı, önemli evet. Bir insandı. Ben kendisini tanıdıktan sonra her geçen gün, hani bazı insanlar vardı tanıdıkça seversiniz. Hı-hı. Her geçen günde saygım artmıştır. Yani bir kere beyefendidir, bir kere gerçekten demokrattı. Hı-hı. Ve inanmış bir insandı. Yani çok inançlıydı. İnançlı derken tabii Tanrı, Allah inancından bahsetmiyoruz. Yani Türkiye'nin meselelerine karşı son derece duyarlıydı ve en önemlisi yerli ve milliydi. Yani bu ülkenin evet. insanıydı. Hı hı.
Tekrar rahmet dileklerimizi iletelim. Sayın Pazarcı, 28 Şubat döneminde siyasetçilerin rolüne baktığımız zaman, biraz önce de söylediniz siz, Sayın Necmettin Erbakan başbakandı ama diğer siyasetçiler, diğer siyasi partiler, diğer siyasi liderler seçilmiş hükümete ve seçilmiş başbakana destek vermediler.
İşte biraz önce örneklerini verdim ben size, evet.
Ve bu süreçte seçilmiş hükümetin yıkılmasının en önemli nedenlerinden birisi de siyasi partilerin destek vermemesi oldu.
Sadece siyasi partiler.
Tabii o dönem farklı bir dönem tabii.
Cumhurbaşkanı Demirel'de, evet.
Evet, Cumhurbaşkanlığı evet. koltuğunda da Demirel oturuyordu. Medyadaki algı operasyonları çok farklı yürüyordu. Bir de tabii bu işin yargı ayağı var. Yargı Genelkurmay da briefinglere davet edilmişti. Ve anlı şanlı yargıçlarımız koştura koştura bu briefinglere katılmıştı. O dönemdeki yargının rolünü nasıl değerlendirmek gerekiyor?
Valla topyekun tabii. Bakın üniversitede de koymak lazım onun içine. Yargıyı da koymak lazım. Hatta basını da koymak lazım. Yani hepsi el ele veriyorlar. Bu ben 1980 ihtilalinde yaşamış bir insanım. Gördük o dönem, gerçi gençtik ama bütün gazeteler Türkiye'nin kurtuluşunun gerçekleştiği manşetlerini atmışlardı. İşte yargı mensupları Genelkurmay Karargahı'nın önünde, yüksek yargı mensupları adeta mekik dokuyorlardı. Askerleri yönlendirmeye çalışıyorlardı. Yani bu şekilde bakmak lazım. Her dönemde bunlar oldu. Yani 60 ihtilalinden sonra da oldu. Zaten 60 ihtilalinin hazırlanmasında tabii o dönemleri yaşamadık ama iyi kötü okuduk. Hazırlanmasında yine bunlar var. Maalesef Türkiye'de demokrasi konusunda iyi sınav edemeyen çevreler var. Aynı çevreler bugün de devam ediyorlar. İşte Fethullah Gülen olayı, yani bir büyük darbe, 15 Temmuz darbesi, biz bunu iyi savuşturduk, savuşturamasaydık bugün yine esir olmuştuk. Türk evet. milleti bir darbecilerin elinde esir olmuştu ama hala aynı zihniyet devam edip gidiyor. Bugün de var, yani bugün de mesela öyle gazeteler var ki, aşırı sol bazı gazetelerden bahsedelim. Yani bunlar işte Sayın Cumhurbaşkanı'na arkasında şeyde resmedebiliyorlar, idam ipiyle resmedebiliyorlar. Bunlar da sol adına yapıyorlar bunu. Şey, orada hem demokratlıktan bahsedeceksiniz, hem insan haklarından bahsedeceksiniz, hem sol değerlerden bahsedeceksiniz, hem de ihtilalci darbecilerle birlikte olacaksınız. Var yani, bu her dönemde var. Bu dönemde de oldu. İşte FETÖ'cülerin temizlenmesinde yargıdan bahsettiniz. En büyük şey de yuvalanma da yargıda olmuş. Orada da temizlendi. Maalesef bu Türkiye'nin bir gerçeği.
Evet. Peki Sayın Pazarcı, 28 Şubat dönemi sona erdikten sonra Genelkurmay eski başkanlarından Hüseyin Kıvırkoğlu'nun bir demecini hatırlıyorum ben. 28 Şubat bitmeyecektir. Gerekirse 500 yıl, 1000 yıl da olsa sürecektir. Peki bugüne geldiğimizde 28 Şubat hala devam ediyor mu?
Valla 28 Şubat bitti. Öyle evet. Devam etmiyor. Aşı tavuk kenizini budar ambarında görülmüş misali bir şeyler söylemiş. Onlar ayrı. Ama 28 Şubat devam etmiyor ama 28 Şubat zihniyetinin kalıntıları var.
Evet.
Onlar hala da eski düşüncelerde, alışkanlıklarda devam ediyorlar. Mesela geçtiğimiz günlerde bir gazetemiz işte Hürriyet Gazetesi karargah rahatsız diye bir başlık attı. Şimdi bunun izahı mümkün değil. Hiçbir gerekçeli izahı mümkün değil.
Sözünüzü unutmayın. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. 28 Şubat döneminde atılmış manşetlere programa gelmeden önce bir dönüp baktım. O dönemdeki manşetlerde aman Allah'ım neler yazılmış.
Genç
neler.
Subaylar rahatsız manşetinin bir devamı bu da.
Yani gerekirse var. Silah evet. Bile kullanırız tabii, manşeti var tabii. Mesela. Genelkurmay'daki üst düzey bir yetkili gerekirse silah bile kullanırız demiş. Ya da bir başka manşette üst düzeydeki Genelkurmay yetkilisi diyor ki bu sefer diyor silahsız kuvvetler halletmeli işi. Bizi devreye sokmayın. Şimdi de Hürriyet Gazetesi aynı manşetleri attı diyorsunuz.
Vahim bir manşeti. Bakın bunun yani 15 Temmuz darbe girişimini yaşamış.
Hı hı.
Bugün ordusu Suriye'de operasyonda olan bir ülkede atılabilecek bir başlık değil. Yani akla ziyan bir başlık. Bunu, hı hı. Şimdi karargah rahatsız. Rahatsız olması neyi ifade eder?
Hı hı.
Ayrıca rahatsız mı değil mi o da belli değil.
Evet.
Şimdi neden rahatsız? Muhtemelen ben orada başörtüsü meselesine atıfta bulunuyor. Diğerlerine baktım. Çok böyle dişe gelen şeyler değil. Başörtüsünden bir rahatsızlık var.
Başörtüsünden rahatsızlıktan kastınız nedir?
Şöyle başörtüsünden rahatsızlık tabii şu. Bir kere bu haberi yapanların rahatsızlığı var. Yani başörtüsü biliyorsunuz orduda serbest bırakıldı silahlı kuvvetlerde. Bunların bir rahatsızlığı var. Bu kafalar aynı kafalar.
Evet.
Ve Genelkurmay içinde de olabilir mi? Bir takım insanlar olabilir. Bundan rahatsızlığını belirtebilecek. İşte iki rahatsızlık bir araya geliyor. Hı hı. Ve böyle bir haber ortaya çıkıyor. Şimdi yani demokrasilerde bunların kabul edilebilir şeyler değil. Hı hı. Ama maalesef bizim demokrasi anlayışımızda bir sürü sakatlıklar var. Yavaş yavaş oturacak. Tabii ciddi tepkiler geldi bununla ilgili olarak. Hı. Ama herhalde Genelkurmay Başkanı'nda oturup bir açıklama yapması lazım. Bu haber kendi bilgisi dahilinde mi gerçekleşmiştir, gerçekleşmemiş midir? Ya da Genelkurmay karargahında tarihe not düşmek isteyenler mi var? Başörtüsü meselesi oldu ama bizim dahlimiz yok demeye mi çalışıyorlar? Çok ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum ben.
Evet.
Çok ciddi bir kıpırdanma olduğunu ama savcılar harekete geçtiler. Bakın ve bir soruşturma açıldı. Bu son derece önemli. Çok ilginç bir hatıramı anlatayım. Mesut Yılmaz başbakanken Çevikbir ile ilgili olarak Gürcistan seyahatinde bir takım hareketlerle bir şey anlatmıştı. İşte general olduğunu gösteren. Ben de o gezdeydim ama bizi dışladılar. Bizi dışlayarak o haberi yaptılar. Çünkü yani bizimle paylaşamayacağı şeyler vardı orada. O haber çıktıktan sonra işte memurdan bahsetti. Kimdi o? Bir memur dedi Mesut Yılmaz. O zamanlar Başbakanlar Devlet Su İşleri Konferans Salonu'nda basın toplantıları yaparlardı. Yıllık basın toplantıları. Ben de basın toplantısı bittikten sonra şu soruyu sordum. Aslında sorulması gereken soru oydu. Siz devlet memuru diye bahsettiniz. Devlet memuru olduğuna göre devlet memuru siyasetle ilgilenemez. Siz de ülkenin başbakanısınız. Suç işleyen devlet memuruyla ilgili gereğini yapacak mısınız dedim. Mesut Yılmaz'ın verdiği cevap aynen şu. Ya sen benim söylediklerimi dinlemedin ya da soru sormayı bilmiyorsun dedi. Arkada balkonda oturan partililer vardı. Onlar alkışlamaya başladılar. Sorulması gereken soru buydu ama başbakandan çok sert bir tepki aldım. Yani o dönemde bunu sorulabilmesi bile mümkün değildi ve işte başbakan çekindi beni azarladı orada. Haksız yere azarladı. Tabii bir şey de yapamıyoruz o dönemde muhabirim. Ve arkadan da şakşakçılar ona destek verdiler. Şimdi bir savcı çıkıyor. Kim yaptı ne oldu diye işte bu haberi yapanları da muhtemelen haberi yapan peki, arkadaşımız isim verecek belki de şunlardan aldım diye. Onları da çağıracak, soruşturma açabilecek. Demek ki Türkiye çok mesafe kat etti. Eski yani Türkiye 28, ama eskinin alışkanlıkları hala devam ediyor.
28 Şubat döneminde bunlar olmuyordu diyorsunuz. Yani savcılar çağırıp hesap sormuyordu.
Nerede? Başbakan ürküyordu işte. Ben soru sordum. Beni fırçalanmıştı. Yani bu tarihi evet. Bir olay, yaşanmış bir olay. Ama herkes de şunu söyledi bana o dönemde. Sorulabilecek tek soruyu sen sordun, sorulması gereken. Sen de azar işittin çünkü Türkiye'nin şartları müsait değildi ona.
Dinleyicilerimize hatırlatalım Emin Bey. Başbakan Binali Yıldırım da dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı başbakanlığa davet etti ve bir görüşme yaptı. muhtemelen de bu görüşmede Hürriyet Gazetesi'nin manşetinin gündeme geldiğini düşünüyoruz. Nedir bu konudaki bilgiler?
Hayır, yani pek çok şey var. İşte Elbap operasyonu var, başka şeyler var ama bu konuda gündeme gelmişiz. Zaten Sayın Başbakan da açık ve net bir tepki ortaya koydu. Tabii ya, dediğim gibi bunun izahı mümkün değil. Yani Genelkurmay karargahı, askerin görevi değil bir kere, başörtüsü ile ilgili olarak alınan kararlarla ilgili bir görüş ortaya koymak. Asker siyasi otorite, halkın seçtiği insanlar kararlar alır. Asker de buna uyar ama bizim kötü geleneklerimiz var. Bakın Genelkurmay Başkanı geçmişte istifa eden Genelkurmay Başkanları var. Neden istifa etti? Özal Irak'a girmesini istedi. Ben giremem dedi. İstifa etti. Şimdi biz bunu da alkışladık toplum olarak. Yani bunun alkışlanacak bir tarafı yok. Genelkurmay Başkanı kimdir? Sivil otoritenin verdiği talimatları yerine getirecek kişidir. İşte bu tür geleneklerden geldiğimiz için yavaş yavaş oturacak. Yani ama iyi noktadayız. İşte savcılar hemen yakasına yapışabiliyorlar bunları yapanların. Alışacaklar. Yani başka çaresi yok. Ben burada tehlikeli bir durum da sezmiyorum. Yani ordunun içinde bir çunta var. Bu ayaklanacak filan diye. Ordunun içinde bir zihniyet var. Yanlış bir zihniyet. Tabii cuntaları da darbeleri de bu zihniyetler üretiyor ama bugün 15 Temmuz'un ardından böyle bir şeye cesaret etmeleri mümkün değil. Bu zihniyette olmaları bile vahim aslında.
Değerli dinleyiciler, satır arası programı devam ediyor. Konuğumuz Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Emin Pazarcı. 28 Şubat bugün, 28 Şubat sürecini konuşuyorduk. Ve isterseniz bugüne de gelelim. Bugün baktığımızda 15 Temmuz darbe teşebbüsünü atlatmış bir Türkiye. Önemli bir tarihi dönemeçte anayasa değişikliği referandumu 16 Nisan tarihinde yapılacak ve referanduma çok kısa bir süre kaldı. AK Parti cumartesi günü yaptığı toplantıyla referandum kampanyasının startını verdi. Siz de o toplantıyı takip ettiniz biliyorum salonda. O salondaki hava nasıldı? Oradan başlayalım isterseniz.
Şimdi yalnız geçmişle ilgili çok kısa bir değerlendirme, 15 Temmuz darbelerle ilgili bir değerlendirme yapayım. Bakın şimdi şunu da altını çizmek lazım. Evet, Türkiye'de darbeler oluyor. Türkiye'deki bu darbeler bizim demokrasimizin sakat olduğunu ortaya koyuyor ama bu darbelerin arkalarında kimler var, ona bakmak lazım. Bu darbelerin altında demokrasi havarileri var, batılı ülkeler var. İşte 1980 darbesi yapıldığı zaman bizim çocuklar iş başardı diyebilecek batılı ülkeler var. Ve ben 15 Temmuz darbe girişiminin altında da CIA parmağının açık ve net olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Kaldı ki bugün bu darbecileri savunan ve besleyip büyüten bir Amerika Birleşik Devletleri var, işte Fethullah Gülen Pensilvanya'da. O açıdan yani biz kendimizi hırpalarken, kendimizdeki bir takım eksikleri ortaya koyarken Batı'nın da sorumluluğunu bir köşeye atmamamız lazım. Ahlaksızlık oradan başlıyor, buraya geliyor. Meselenin bence bunun altını çizmek lazım. Çünkü biz işte diyoruz ki FETÖ'cüler, tamam FETÖ'cüler iyi güzel de FETÖ'cü subaylar kime bağlılar, kimden talimat alıyorlar? Yani Fethullah Gülen bu kadar büyük bir güç değil bana göre. Fethullah Gülen de taşerondur. Fethullah Gülen de işte Amerika Birleşik Devletleri'nde belli bir takım güçlerden talimat alan ve onların emirlerini yerine getiren bir emir eri pozisyonundadır. O açıdan yani biz kendimizi çok şey yapıyoruz, hırpalıyoruz, eleştiriyoruz, haklıyız ama yani bunu yaparken de zaman zaman algılara esir olup bize şunu da yapanlar oluyor. Koca koca adamlar kalkıyorlar, diyorlar ki işte Batı'yı örnek alalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bu işlerin arkasında Batı var. Bir kere bunu da bir köşeye koymak lazım. Şimdi gelirsek bu referandumla ilgili kampanya AK Parti'nin başlattı. Şimdi benim hep şöyle bir tereddüdüm vardı. Bir kere evet çıkar, evet çıkmaya çıkar da yalnız bir rehavet ortaya çıkarsa bu evetler sıkıntıya girebilir. Bu rehavet var mı yok mu o noktasında tereddütlerim vardı. Bir kere orada gördüm ki arenada böyle bir rehavet yok. Anadolu'nun 81 ilinden gelinmiş oraya ve bu 81 ilin ortaya koyduğu coşku bana göre çok beklediğinden fazlaydı. Demek ki öyle bir rehavet yok ama maalesef rehavet şeyde var, merkezlerde var gibi geliyor bana. Anadolu'da yok. Yani bu bir kere Anadolu'dan çok ciddi anlamda bir evet oyu çıkacak ama tabii büyük şehirler belirleyecek bunu. Nedir? Sahillerdeki bir takım yerler. Mesela İzmir gibi, İstanbul gibi büyük şehirler. Ankara'dan da hayır noktasında herhangi bir sorun yok ama İstanbul ve İzmir gibi bir takım yerlerde ve şeyde sahil bölgelerinde özellikle Ege bölgesinde işi sıkı tutmazsanız, rehavet içine girerseniz sıkıntılı bir tablo ortaya çıkabilir diye düşünüyordum. Bir kere öyle bir sıkıntı görmedim, onu söyleyeyim. O coşku devam edecek. Bir de tabii şu var, ben AK Parti'nin yetkilileriyle görüştüğümde şunun altını çiziyorlar sürekli olarak. En kötü noktadayız. En kötü noktadayız derken bütün kampanyalarda genellikle öyle oluyor. Daha önce de görüştüklerimizde bunlar seçim kampanyalarında aynı şeyleri söylemişlerdi. Zamanla oturacak bazı şeyler. Şimdi tabii bir takım rahatsızlıklar olabilir. Uzun süre devam eden bir iktidarın ortaya çıkarttığı sıkıntılar olabilir. İnsanlar tepkileriyle işte hayır diyeceğiz diyebilirler ama gün geçtikçe, sandık yaklaştıkça bu tepkiler şeye dönüşüyor Türkiye'de seçmende. Yani ülkenin neye ihtiyacı var noktasına dönüşüyor ve işte ülke ihtiyaçları, ülkenin menfaatleri ön plana çıkıyor. Ben de böyle bir evet oylarının daha da artacağını düşünüyorum. Yani şu anda bir şey yok, bir risk yok evetten yana ama şu var, anlamlı bir evete ihtiyaç var. Yani %51-52 gibi bir evet olmasın.
Anlamlı daha fazla. Bir evetten kastınız.
Yani yüksek olsun, yüksek çıktığı zaman şey olacak eğer. Kılı kılına bir evet çıkarsa muhalefet bunu alabildiğine bir kere kullanacak ve sıkıntılı bir dönem. Gerçi zamanla alışılacak. Yani bu ülkede %21-75'teki Özal Cumhurbaşkanı seçilmişti. Yer yerinden oynamıştı ilk zaman. Sonra alıştılar. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Alışılır ama yani ülkeyi rahatlatması açısından anlamlı bir evet. Yüksek oranda bir evet. Her zaman faydalı olacaktır. Tabii ben hayır çıkacağını hiç düşünemiyorum. Onu zaten bahsi diğer görüyorum. O konu üzerinde konuşmak istemiyorum. Çünkü hayır gibi bir sonuç çıkarsa işte yok efendim demokrasi kurtulur diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Hayır bir kere Türkiye'yi çok ciddi şekilde karıştırır. Ve hayırla birlikte ben terörün çok ciddi noktalara geleceğini, ciddi artacağını düşünüyorum. Ve Türkiye ile ilgili daha doğrusu Türkiye'ye şaşı bakan çevrelerin güçleneceğini ve bunların daha fazla saldırgan hale geleceğini iç ve dış çevrelerin düşünüyorum. O açıdan seçmen de bu noktada. Bir de tabii şu var, Sayın Erdoğan'ın tek başına bakıldığı zaman bir oy oranı var. Bu da kendisini Cumhurbaşkanlığına taşımış, Beştepe'ye taşımış bir oy oranı. O dönemde biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi de karşısındaydı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili çeşitli algı operasyonları var. Ben bunlara katılmıyorum ama.
Peki ben de tam onu sormak istiyorum. Evet. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik bir algı operasyonu yapılıyor. Özellikle MHP'deki muhalif isimlerin hayır kampanyası başlatmaları neticesinde MHP tabanı ve ülkücü taban acaba hayır mı verecek şeklinde bir algı oluşturuluyor. Devlet Bahçeli tabanına ne kadar hakim?
Şimdi tabii Devlet Bahçeli'nin pek çok hataları var. Geçmişteki hatalarından dolayı bugün sıkıntı çekiyor ama bu partinin 1/3 evet oyu verse yine evete katkıdır. Çünkü Erdoğan'ın bir oyu var arkasında. Ayrıca MHP'deki bu algı operasyonlarının bu hayır diyenlerin de Türkiye'deki genel tablo içinde tablodan pek farkları yok. Yani Türkiye'de bu anayasa değişikliği ne getirir ne götürür tartışmayan bazı çevreler var. Bunlar yeminli Erdoğan düşmanları. Bir kere bunları bir köşeye koymak lazım. Siz ağzınızda kuş tutsanız bunlar elin yok mu diye karşınıza çıkacak ekiptir.
Evet.
Aynı şey de Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde de yeminli Bahçeli düşmanları var. Bunlar da sadece ve sadece Bahçeli'ye düşman oldukları için hayır kampanyası yürütüyorlar. Şimdi MHP'ye baktığımız zaman MHP bir ideoloji partisidir. Yani diğer partilerden çok farklıdır ve MHP'nin ideolojisine baktığımızda ki MHP'yi iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Bir kere başkanlık sistemi için mücadele etmiş bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Yani 9 ışık doktrin Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlık sebebidir 9 ışık. Ve ben son günlerde 21 baskı yapılmış hiçbirinde hepsine tek tek inceledim. Başkanlık sistemi bir köşeye atılmamış. 21 baskıda da 9 ışığın başkanlık sistemi var ve varlık sebebi bunun için mücadele edilmiş. Ayrıca manevi liderimiz dedikleri Alparslan Türkeş. Alparslan Türkeş'in mirası var. Nedir o miras? Temel Görüşler kitabı. Temel Görüşler kitabında da başkanlık sisteminden bahsediyor. Ayrıca hayatı boyunca Alparslan Türkeş başkanlık sistemini savundu. Başka bir şey daha var. Çok ilginçtir. 1980 darbesinin ardından MHP'liler yargılandılar. Alparslan Türkeş tutuklandı ve çok önemli isimler yargılandılar. Mesela bunlardan bir tanesi de Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. 587 sanığın 200'ün üstünde idam istendi. Birinci suçlama neydi biliyor musunuz ilk madde? Anayasal düzeni zorla değiştirip tek kişi üzerine kurulu bir sistem getirmek ve içeride de başkanlık sistemini istemelerinin suç olarak gösteriliyor ve Genel İdare Kurulu'nun bildirileri ortaya konuluyor ve Milliyetçi Hareket Partililer yani Alparslan Türkeş ve oradaki 587 sanık bununla yargılandılar ve 200'den fazlası hakkında idam istendi. Şimdi böyle bir hareket var. Devam edeyim istiyorsunuz. Daha sayabilirim. Yani geçmişte işte 1970'li yıllarda sokaklarda yazılar yazılırdı. Ve Milliyetçi Hareket Partililer, ülkücüler tek meclis tek başkan diye yazarlardı ve o yazı yazarlarken bunların içinden öldürülenler, kurşunlananlar oldu. Kimler yaptı? O dönemde dev yol, dev solu yaptı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partililer bugün nasıl sindirecekler? Yani bu arkadaşlarının katilleriyle birlikte onun devamı DHKPC aynı yolda yürümeyi ve işte davadan filan bahsediyorlar. Ayrıca muhaliflere şöyle bir baktığımız zaman MHP'nin kumaşına da uygun kişiler değil. Bakın Meral Akşener. Meral Akşener'i ben 1990'lı yıllarda İçişleri Bakanı iken 90'ların ikinci yarısında Muhsin Yazıcıoğlu'yla bir vesileyle ziyaret ettim. İçişleri Bakanlığı konutunda çünkü Özerçiller ricada bulunmuştu. Muhsin Yazıcıoğlu'yla ilişkilerini bir araya getirir misin dedi. Hatta benden başka şeylerde de ben dedim karışmam sizin işinize bir araya getiririm. Ve Meral Akşener bizi kapıda karşıladı Muhsin Yazıcıoğlu. Aynen ifadeleri şu. Başkanım hoş geldin. Ben ülkücüleri severim. Vallahi de severim. Billahi de severim. Ya, çemberin o kadar dışında ki ülkücülerin. Ve orada işte bir mal varlığı meselesi vardı. Tansiyoncuların mal varlığını oylamasını kurtarmak için bir takım şeyler söyledi. Ve Muhsin Yazıcıoğlu da bunların hiçbirine itibar etmedi. O dönemin tanıyayım. Şimdi onun dışında bakıyoruz bir Sinan Ogan. Sinan Ogan figürü de çok güçlü bir figür değil. Sinan Ogan'a baktığımız zaman Sinan Ogan da Cumhuriyet Gazetesi'nin resepsiyonuna katılmıştı daha önceki resepsiyona. Kimlerle birlikte fotoğraf verdi? Bir tanesi Figen Yüksekdağ'dı. İşte biliyoruz Türkiye ile ilgili düşüncelerin sırtını YPG'ye, PYD'ye dayayan bir kişi. Şu anda cezaevinde bir başkası da yan yana geldiği fotoğraf verdiği Can Dündar'dı. Şimdi Milliyetçi Hareket Parti'nin tabanı bunları böyle kabul etmez. Bunlar algı operasyonu. Ben arkalarında çok ciddi bir destek olduğunu düşünmüyorum ama sıkıntı şu. Maalesef MHP'de bir dalgalanmalar yaşandı geçtiğimiz dönemde. Orada iyi bir yönetim sergilenemedi. Bir takım canlar yandı. Şu oldu, bu oldu. Onların verdiği tepkiler ortada. O tepkiler de hayır oylarını destekliyor. Ama sonuçta Türkiye'nin geleceği mevzu bahisse ben Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin belli bir süre sonra daha doğru bu kişisel tepkilerden vazgeçip Türkiye'nin geleceğini düşüneceklerini ve kendi ideolojileri doğrultusunda oy kullanacaklarını düşünüyorum. Yani bugün başkanlık sistemi için mücadele etmesi gereken bir kesim hangisi daha öncelikli kesim derseniz MHP'lilerdir. Çünkü ideolojileri varlık sebebi başkanlık sistemi ama garip bir tablo yaşıyoruz. Bu da tabii parti içindeki bir takım çekişmelerden kaynaklanıyor. Ben yine başa dönüyorum. Zaman içinde sandık yaklaştıkça MHP'lilerin de büyük bir bölümünün evet noktasına geleceklerini düşünüyorum. Çünkü yıllarca mücadele ettiler. Bedel ödediler. Şimdi onun tersini yapmaları garip gelir. Belki tepkisel davranıyorlar ama bir de tabii algı operasyonları var. Yani kamuoyu araştırmaları yapılıyor. Bazı şeyler söylüyor ama ne kadar doğru? Bunlar da sandık gösterecek. Ben sandıktan öyle anlamlı bir evet çıkacağını düşünüyorum. Yani öyle kılıklı olmayacak.
Emin Pazarcı bir de şunu sormak istiyorum size. Hafta sonunda ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'nin düzenlediği Necmettin Erbakan'la ilgili bir toplantıya katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Sayın Kılıçdaroğlu'na Erbakan'ın Davam isimli kitabını hediye etti. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Erbakan'la ilgili bir toplantıya katılması sizi şaşırttı mı?
Şaşırtmadı çünkü Kılıçdaroğlu bunları sürekli yapar. Yani geçtiğimiz günlerde de biliyorsunuz başörtüyle ilgili bir başörtüsünden dolayı saldırıya uğrayan bir kızı ziyaret etti. Bunlar doğru davranışlar. Ama Kılıçdaroğlu'nun bir yemekte bize anlattığı bir fıkra var.
Evet.
Dedi ki CHP'yi artık dönüştürmemiz lazım, farklı noktaya getirmemiz lazım. Bir fıkra anlattı. Yıllar önce Cumhuriyet Halk Partiler ya Trabzon ya Rize'de işte seçim öncesi gidiyorlar köyleri geziyorlar. Ve o köylerde geçmiş zaman işte çeşme suyu var, evlerde su şebekesi yok. İnsanların sularını filan taşıyorlar. Yani nedir işçi, izci yararlı haftası gibi haftalarda izci nasıl bavul taşıyorsa Cumhuriyet Halk Partileri de şirin görünmek için bu suları taşıyorlar. Kendisi anlattı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Dedi ki yine bu su taşıdıklarını yaşlı kadınlardan bir tanesi bakraçlar evin önüne getirildiğinde teşekkür etmiş, sormuş. Yavrum demiş, siz kimsiniz, nereden geldiniz? Biz demişler CHP'liyiz. Bunu başından söyledin ya yavrum, ben bu suyla abdest alacağım demiş. Yani CHP ile ilgili böyle bir algı var. Bunu değiştirelim diyor. Yapmaya çalışıyor ama bakıyoruz her seferinde tersini yapıyor. Yani kendisinin de inanıp inanmadığı tartışmalı bir konu. O açıdan sıkıntılı bir şey. Mesela en basitinden Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili. Şimdi Kılıçdaroğlu demiyor muydu? Türkiye IŞİD'le mücadele etmiyor falan. Türkiye ayağa kaldırdı, bunlara silah veriyor gibi bir takım ifadelerle. Sonra Türkiye Elbaba doğru yürümeye başladı. Ne yapıyorsunuz diye Türkiye ayağa kaldırdı. Ben kendisine yine bir yemekte şunu dedim. Bakın siz o kadar yanlış bir noktadasınız ki. Elbap'ta ne işimiz var diyorsunuz ama sizin partinizin genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk müdür? Evet, Atatürk'tür. Atatürk'ün Talat Paşa'ya yazdığı mektuplar var. Aynen şöyle diyor. Afganistan'da özlük hakları bakımından Türkiye'ye, Anadolu'ya bağlı bir birlik bulunmalı. Ve bu birlik Türkiye'nin menfaatleri orada tehlikeye gittiğinde yönetime el koymalı. Şah sıkıntıya girerse. Çünkü diyor Anadolu'nun savunması Afganistan'da başlar. Şimdi böyle uzak görüşlü bir liderden bu noktaya gelmiş bir şey var. Hemen onu kıvırıyor. Bakıyorsunuz. Şimdi geçtiğimiz günlerde de yine şunu demeye başladı. Elbap tamam da Rakka nereden çıktı filan gibi. Yani bir söylediği bir söylediğini tutmuyor. Maalesef böyle sıkıntılar var. Ayrıca referandumda bağlarsak şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de üst düzeyden ben evet oyu verecekleri bekliyorum. Şundan dolayı geçtiğimiz günlerde birkaç tane muhalifle konuştum. Şunu diyorlar, son şansımız. Biz evet oyu vereceğiz. Çünkü evetler fazla çıkarsa Sayın Kılıçdaroğlu fazla direnemez. Biz de kurtuluruz, etkili bir lider getiririz diyorlar. Yani CHP içindeki algısı da maalesef sıkıntılı. Yani doğru yapıyor zaman zaman ama bu doğruları devam ettiremiyor. Kılıçdaroğlu'nun sıkıntısı bu.
Sayın Pazarcı, kısa bir vaktimiz kaldı ama şunu da sormak istiyorum. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi... den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşti. Barzani Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'la görüştü. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi tabii son dönemde baktığımızda yani Barzani'nin politikaları da Türkiye Cumhuriyeti'nin politikaları da o bölgede kesişiyor. Şundan dolayı o bölgede bir terörist yapı var.
Evet.
Bu terörist yapı hem bizi tehdit ediyor, rahatsız ediyor, hem Barzani'yi rahatsız ediyor. Hem de Barzani'nin işte soydaşlarını, Kürtleri rahatsız ediyor. Bizim de akrabalarımızı rahatsız ediyor. Nedir bu? PYD, YPG yapılanması. Bununla ilgili olarak bir takım herhalde görüş alışverişlerinde bulunuldu. Bununla ilgili olarak atılacak adımlar değerlendirildi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde yaptığı işte bu terör örgütlerine PYD, buna PKK diyelim, hiç uğraşmayalım. Çünkü evet. PKK'nın devamı, PKK yaptığı bu silah yardımı Barzani de rahatsız ediyor ve geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir açıklama yaptı Barzani. Yani Erdoğan çok önemli bir figürdür. Erdoğan demokrasi için mücadele etmiştir. Erdoğan insanlık için mücadele etmiştir. Bunları da pek anlatamıyor. Dünya da bunu anlamıyor şeklinde. Yani bu meale gelecek de açıklamalar da bulundu. Yani iki müttefikten bahsedebiliriz. Şu anda her iki tarafında bölgesel politikaları aynı, düşünceleri aynı. Sanıyorum bu noktada yine görüş alışverişlerinde bulunmuştur ve konumlar teyit edilmiştir. Yani olumlu bir ziyaret. Ayrıca zaten bizim komşumuz yani Barzani veya başkası, keşke gönül isterdi ki herkesle iyi geçinelim ama olmuyor. Şu anda Barzani ile Türkiye aynı düşünceleri paylaşıyor ve teröre karşı da ortak bir işbirliği yapıyorlar. Sanıyorum bunlar görüşüldü ve bugün başbakanla görüşecekti. İşte Cumhurbaşkanı da görüştü. Yani orada bir problem yok Barzani ile Türkiye arasında.
Son olarak şunu da sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Rusya seyahati olacak. Bu seyahat nasıl bir anlam taşıyor? Nedir önemli?
Ya tabii Rusya ile ilişkiler şu anlamı taşıyor. Yani artık bıçak kemiğe dayandı Türkiye'nin. Amerika Birleşik Devletleri bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki bazı unsurlar Türkiye'de darbe yapmaya kalktılar. İşte Suriye'de başımıza çorap örmeye çalışıyorlar. Rusya da bunu gördü, Türkiye de bunu gördü. Mevcut şartlar iki ülkeyi de birbirine yaklaştırmaya çalıştı. Yaklaştırdı daha doğrusu. Ama tabii şunu da zaman zaman bakıyorum, yanlış bir takım değerlendirmeler de var. İşte Türkiye'nin tek dostu Ruslardır. İşte Türkiye Ruslarla birlikte olsun. Bu da yanlış. Yani bizim dostumuz yok. Yani bizim menfaatlerimiz var. Türkiye gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'yle de menfaatleri doğrultusunda bir arada olur. Ruslarla da bir arada olur. Şöyle tarihe baktığımız zaman Ruslarla iyi ilişkiler yaşadığımız dönemler de oldu. Çok ciddi savaşlar yaşadığımız dönemlerde oldu. Yani burada uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin hak ve menfaatleri önemlidir. Ayrıca başka bir şey daha var. Churchill'in bir lafı var. Diyor ki eğer müzakere masasına sizin gücünüzün gölgesi düşmezse hiçbir sonuç alamazsınız diyor. Türkiye biraz da gücünü gösterdi. İşte Fırat Kalkanı operasyonuyla. İşte 15 Temmuz da bana göre çok büyük bir güç gösterisidir. Şimdi Amerika nezdinde de Rusya nezdinde de bizim itibarımız arttı, bizim gücümüz arttı. Bakacağız hangisi işimize gelirse, hangisi bizim menfaatlerimiz doğrultusunda tavır alırsa onlarla birlikte olacağız. Yani bizim ne Ruslarla ne de Amerika Birleşik Devletleri, Amerikalılarla birlikte olmak gibi mecburiyetimiz, mahkumiyetimiz yok. Evet. Mesele budur.
Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, çok teşekkür ediyoruz yorum ve görüşleriniz için.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcıları Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin. Ankara'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.